Ayrım 22.
Yüzünden hatırladığı bu yazıyı 22 yıl sonra yeniden okurken Galip çevresindeki eşyaların değiştiğini bir daha hissetti. Celal'e göre yorumcuların kitaplarının baş köşelerine oturttukları ve binlerce kere anlattıkları gibi Mevlana'nın gezgin derviş Şems-i Tebrizi'yi Konya'da görür görmez onu etkilediği ve ondan etkilendiği bir gerçekti. Ama sanıldığı gibi Şems-i Tebrizi'nin ortaya bir soru atmasıyla başlayan o ünlü diyalogdan sonra Mevlana bu adamın bir bilge olduğunu hemen anladığı için değildi bu. Aralarında geçen konuşma en yavan tasavvuf kitaplarında bile binlerce örneği görülen sıradan bir alçak gönüllülük meselesine dayanıyordu. Denildiği kadar bir bilge kişiyse eğer Mevlana, bu kadar sıradan bir meseleden etkilenmez, olsa olsa etkilenmiş gibi yapardı. O da öyle yapmış. Şems de derin bir kişilikle, etkileyici bir ruhla karşılaşmış gibi davranmıştı. Celal'e göre 45 yaşlarındaki Mevlana'nın o yağmurlu gün gerçekten böyle bir ruh ile karşılaşmaya, kendi suretini hüzünde göreceği birisine ihtiyacı vardı çünkü. Böylece Şems'le karşılaşır karşılaşmaz kendisini aradığı kişinin bu olduğunu inandırmış, Şems'i de gerçek yüce kişiliğin kendisi olduğunu inandırması da tabii hiç de zor olmamıştı. 23 Ekim 1944'teki bu karşılaşmadan hemen sonra bir medrese hücresine kapanmışlar, 6 ay oradan hiç çıkmamışlardı. Bir medrese hücresinde 6 ay ne yaptıkları, ne konuştukları sorusunu, Mevlevilerin çok az değindikleri bu laik soruyu, Celal Dindar okurlarını daha fazla öfkelendirmemek için yazısında dikkatle bir kurcaladıktan sonra asıl konusuna geçiyordu. Mevlana bütün hayatı boyunca kendisini harekete geçirecek, kendisini alevlendirecek bir ötekini, kendi yüzünü ve ruhunu yansıtacak bir aynayı aramıştı. Hücrede yaptıkları ve konuştukları şeyler bu yüzden tıpkı Mevlana'nın eserleri gibi birden fazla kişinin kılığına bürünmüş tek bir kişinin ya da tek kişi kılığına girmiş birden fazla kişinin işleri, sözleri ve sesleriydi. Çevresindeki budala ve vazgeçemediği müritlerinin hayranlığına ve 13. yüzyılda bir Anadolu kentindeki boğucu havaya dayanabilmesi için çünkü şairin her zaman dolabında sakladığı tebdili kıyafet araçları gibi yanında tuttuğu, sırasında kişiliğine bürünerek ferahlayabileceği başka kimliklere ihtiyacı vardı. Celal bu derin isteği kendi başka yazılarından ödünç aldığı bir imgeyle pekiştirmişti. Tıpkı budala bir ülkede dal kavuklar, zalimler ve fakirler arasında hüküm sürmeye dayanamayan bir padişahın geceleri giyip sokaklarda gezerek rahatlayabilmek için dolabında sakladığı köylü elbiseleri gibi. Galip'in beklediği gibi dinine bağlı okurların ölüm tehditleriyle ve cumhuriyetçi laik okurların da tebrik mektuplarıyla karşılanan bu köşe yazısından bir ay sonra Celal gazete patronunun bir daha dönmemesini rica ettiği bu konuyu bir daha açmıştı. Yeni yazıda Celal bütün Mevlevilerin bildiği bazı temel olguların üzerinden geçiyordu önce. Mevlana'nın ne üdüğü belirsiz bir dervişe bu kadar yakınlık göstermesini kıskanan öbür müritler Şems'i sıkıştırıp ölümle tehdit etmişler. Bunun üzerine karlı bir kış günü 15 Şubat 1246'da dizgi hatalarıyla dolu lise kitaplarını hatırlatan Celal'in bu kesin tarih tutkusunu Galip çok seviyordu. Şems Konya'da kaybolmuştu. Sevgilisinin ve bürünebileceği ikinci kişiliğin yok olmasına dayanamayan Mevlana, bu mektuptan Şems'in Şam'da olduğunu anlayınca aşkını, Celal bu kelimeyi okuyucularını daha da şüphelendirmek için tırnak içinde kullanıyordu hep, geri getirmiş. Onu evlatlık kızlarından biriyle de hemen evlendirtmişti. Ancak bundan sonra Şems'in çevresindeki kıskançlık çemberi yeniden daralmaya başlayacak, çok geçmeden 1247 yılı Aralık ayının 5. Perşembe günü aralarında Mevlana'nın oğlu Alaaddin de olan bir kalabalık tarafından Şems pusuya düşürülüp bıçaklanarak öldürülecek, aynı gece pis ve soğuk bir yağmur yağarken cesedi Mevlana'nın evinin bitişindeki bir kuyuya atılacaktı. Yazının Şems'in cesedinin atıldığı bu kuyuyu anlatan bundan sonraki satırlarında Galip kendisine hiç de yabancı gelmeyen bir şeyler buldu. Celal'in kuyuya atılan ceset, cesetin yalnızlığı ve hüznü üzerine yazdıkları Galip'e yalnızca korkutucu ve tuhaf gelmekle kalmadı. Cesedin atıldığı 700 yıllık kuyuyu bizzat kendi gözüyle gördüğü, taşları, Horasani sıvayı seçtiği duygusuna kapıldı. Yazıyı birkaç kere okuduktan sonra bir içgüdüyle seçtiği başka yazılara göz gezdirirken, aynı tarihlerde Celal'in bir apartman aralığını anlattığı köşe yazısında kuyuyu tasvir ederken kullandığı bazı cümleleri olduğu gibi kullandığını ve iki yazıda da aynı üslubu başarıyla koruduğunu keşfetti. Daha sonra Celal'in hurufilik üzerine yazdıklarının içine girdikten sonra okusaydı hiç aldırmayacağı bu küçük oyuna önem vererek Galip masanın üzerine yığdığı yazıları bir de bu gözle okumaya başladı. İşte o zaman Galip Celal'in yazılarını okudukça çevresindeki eşyaların neden değiştiğini, neden bütün masaları, perdeleri, lambaları, küllükleri, sandalyeleri, kaloriferin üzerindeki makası, ıvır zıvırı birbirine bağlayan o derin anlamın ve iyimserliğin çekip gittiğini anladı. Celal Mevlana'dan kendinden söz eder gibi söz ediyor, kelimeler, cümleler arasında ilk bakışta göze çarpmayan, sihirli bir yer değiştirmeden yararlanarak kendini Mevlana'nın yerine koyuyordu. Galip, Celal'in kendisinden söz ettiğini bazı yazılarda ve Mevlana'nın söz ettiği tarihi yazılarında aynı cümleleri, paragrafları, bunlardan öte kederle ördüğü aynı üslubu kullandığını bir kere daha görünce bu yer değiştirmeden emin oldu. Bu tuhaf oyunu korkutucu yapan şey, Celal'in özel defterlerinde yayımlanmamış yazı müsveddelerinde, tarih sohbetlerinde, Şeyh Galip üzerine yazdığı denemelerinde, rüya yorumlarında, İstanbul hatıralarında ve birçok köşe yazısında kaleme aldıklarıyla desteklenmesiydi. Kendisini hep bir başka kişi olarak gören kralların, bir başka birisi olabilmek için saraylarını yakan Çin imparatorlarının, geceleri kıyafet değiştirip halk arasına karışmayı artık bir hastalık haline getirip, günlerce saraydan ve devlet işlerinden uzak kalan padişahların hikayelerini, ister inan ister inanma köşesinde Celal yüzlerce kere anlatmıştı. Yarı kalmış anı benzeri hikayecikleri yazdığı bir defterde Celal'in kendini sıradan ve sade bir yaz günü içinde sırasıyla Leibniz, ünlü zengin Cevdet Bey, Muhammed, gazete patronu, Anatole France, başarılı bir ahçı, vaaz veren ünlü bir imam, Robinson Crusoe, Balzac ve üzerleri utançla çizilmiş 6 kişi daha olarak gördüğünü okudu Galip. Mevlana'nın pullar ve afişlerde görülen resimlerinin karikatürlerine baktı. Üzerinde Mevlana Celal yazan bir sandukanın beceriksizce çizilmiş resimler rastladı. Yayımlanmamış bir köşe yazısı ise şu cümleyle başlıyordu. Mevlana'nın en büyük eseri denen Mesnevi baştan sona bir çalıntıdır. Bu cümlenin arkasından akademik yorumcuların saygısızlık korkusu ve gerçek kaygısı arasında gidip gelen bir üslupla gösterdikleri benzerliklere abartılarak işaret edilmişti. Mesnevi'deki falanca hikaye Kelile ve Dimne'den alınmış, filanca hikaye atların Mantıkut Tayrı'ndan yürütülmüş, bir iki anekdot olduğu gibi Leyla ve Mecnun'dan kaldırılmış, ötekisi Menakıb-ı Evliya'dan aşırılmıştı. Galip hikayeleri yürütülen bu kaynakların uzayan listesi içinde Kıssası Enbiya'yı, Binbir Gece Masallarını ve İbn Zerhani'yi de gördü. Bu listenin sonuna Celal başkalarından hikaye yürütmek üzerine Mevlana'nın düşüncelerini eklemişti. Galip hava kararırken içinde daha da koyulaşan karamsarlıklarla birlikte bu düşünceleri yalnızca Mevlana'nın düşünceleri gibi değil, aynı zamanda kendisini Mevlana'nın yerine koyan Celal'in düşünceleri gibi okudu. Celal'e göre kendileri olmaya uzun süre katlanamayan, ancak bir başkasının kişiliğine büründükleri zaman huzur bulan bütün insanlar gibi Mevlana da, bir hikayeye başladığında ancak bir başkasının anlattıklarını söyleyebiliyordu. Zaten bir başkası olmak için yanıp tutuşan bütün mutsuzlar için hikayeyi anlatmak, kendi sıkıcı gövdeleri ve ruhlarından kurtulabilmeleri için keşfedilen bir hileydi. Bir hikaye anlatabilmek için bir hikaye anlatmak istiyordu. Tıpkı Binbir Gece Masalları gibi bir hikaye bitmeden bir ikincisi başlayan, o ikincisi bitmeden üçüncüsüne geçilen, bitmeyen hikayelerin, tıpkı tüketilemeyen ama kısa bir sürede bıkılan insan kişilikleri gibi hep arkada bırakıldığı tuhaf ve düzensiz bir kompozisyondu Mesnevi. Galip Mesnevi ciltlerini karıştırırken müstehcen hikayelerin yanlarının çizildiğini, bazı sayfaların öfkeli bir yeşil kalemle soru işaretlerine, ünlemlere, karalamaya varan düzeltmelerle boğulduğunu gördü. Mürekkep ve pislik içindeki bu sayfalarda anlatılan hikayeleri aceleyle okuduktan sonra çocukluğunda, gençliğinde özgün köşe yazısı diye okuduğu birçok hikayeyi Celal'in Mesnevi'den alarak çağımız İstanbul'un uyarladığını anladı. Galip, Celal'in nazire sanatı üzerine tek gerçek hünerin bu olduğunu söyleyerek saatlerce konuştuğu geceleri hatırladı. Rüya yolda aldıkları pastaları atıştırırken Celal birçok köşe yazısını, belki de hepsini başkalarının yardımıyla yazdığını söyler. Önemli olanın yeni bir şey yaratmak değil, daha önceden binlerce zeka tarafından binlerce yılda yaratılmış olan harikaları bir köşesinden, bir ucundan değiştirerek yepyeni bir şey söyleyebilmek olduğunu ekler, bütün köşe yazılarını başkalarından aldığını ileri sürerdi. Galip'in sinirlerini bozarak odadaki eşyaların, masanın üzerindeki kağıtların gerçekliğine olan iyimser inancını iyice kaybettiren şey, yıllarca Celal'indir diye bellediği bazı hikayelerin bir başkasının olduğunu öğrenmesi değil, ama bu gerçeğin işaret ettiği başka bazı ihtimaller oldu. Tıpkı 25 yıl önceki halini taklit eden bu ev ve bu oda gibi, İstanbul'un bir başka yerinde gene aynı şekilde döşenmiş başka bir ev ve oda olabileceği geldi aklına. O odada aynı masada oturup hikaye anlatan Celal'le onu neşeyle dinleyen Rüya yoksa eğer, aynı masada oturan ve eski köşe yazıları koleksiyonunu okuya okuya kaybettiği karısının izini bulabileceğini sanan Galip benzeri bir bahtsız vardı. Tıpkı nesnelerin, resimlerin, plastik torbaların üzerlerindeki simgelerin kendilerinin başka şeylerin işaretleri olması ve tıpkı Celal'in her yazısının her okunuşta başka anlamı işaret etmesi gibi, kendi hayatının da her düşündüğünde başka bir anlamı olduğu ve birbirini tren vagonları gibi amansızca izleyen bu anlamlar arasında kaybolabileceği de geldi aklına. Dışarıda hava kararmış, odanın içinde örümceklerle kaplı, ışıksız mahzenlerdeki küf ve ölüm kokusunu hatırlatan o elle dokunulabilir loş ışık birikmişti. Galip istemeden içine düşürüldüğü bu öteki dünya kabusundan, bu hayaletimsi alemden dışarı çıkabilmek için yorgun gözlerle okumaya devam etmekten başka yolu olmadığını anlayıp masanın üzerindeki lambayı yaktı. Yarıda bıraktığı yerden Şems'in cesedinin içine atıldığı örümcekli kuyuya döndü böylece. Hikayenin devamında şair, dostunun, sevgilisinin kaybından kendinden geçmiş bir haldeydi. Şems'in öldürüldüğüne, cesedinin kuyuya atıldığına bir türlü inanmıyor, dahası kendisine burnu dibindeki kuyuyu göstermek isteyenlere öfkeleniyor, sevgilisini başka yerlerde aramak için bahaneler uyduruyordu. Bundan önceki kayboluşunda yaptığı gibi Şems, Şam'a gitmiş olamaz mıydı? Mevlana işte böyle Şam'a gitmiş, şehrin sokaklarında sevgilisini böyle aramaya başlamıştı. Şehirdeki her sokağa, her odaya girmiş, her meyhaneye, her köşeye, her taşın altına bakmış, sevgilisinin eski dostlarını, ortak tanıdıklarını, sevdiği mekanları, camileri, tekkeleri, her yeri bir bir yoklamış, öyle ki bir süre sonra aramak bulmaktan daha önemli bir iş olup çıkmıştı. Köşe yazısının bu noktasında okuyucu arananla arayanın birbirleriyle yer değiştirdiği, bulmanın değil hedefe doğru yürümenin, kayıp sevgilinin değil bahanesi olduğu aşkın öne çıktığı mistik ve panteist bir alemin afyon dumanları, gül suları ve yarasalar arasında buluyordu kendini. Şairin büyük şehrin sokaklarında başından geçen çeşitli maceraların, tarikat yolcusunun gerçekliğe kavuşmak, kemale ermek için aşması gereken mertebelere denk düştüğü kısaca gösteriliyordu. Sevgilinin kaçtığının anlaşıldığı şaşkınlık sahnesiyle onun peşine düşme, nefi ispat aşamasına uygun düşüyorsa, sevgilinin eski dostlarının ve düşmanlarının görüldüğü ve ayak bastığı köşelerin ve can yakan anılarla kaynaşan eski eşyalarının incelendiği sahneler, çilenin çeşitli aşamalarına denk düşüyordu. Kerhane sahnesi, sevgi içinde erimekse, Hallacı Mansur'un ölümünden sonra evinde bulunan şifreli mektuplar misali takma atlar, edebi tuzaklar ve kelime oyunlarıyla bezeli yazıların cennet ve cehenneminde kaybolmak, atların işaret ettiği esrar vadisinde kaybolmak demek oluyordu. Gece yarısı meyhanede her biri bir başka aşk hikayesi anlatan hikayeciler, atların mantıkul tayrından çıkmaysa, şehrin esrarla kaynaşan sokakları, dükkanları, pencereleri arasında yürüye yürüye sarhoş olan şairin Kaf Dağı'nda aradığı şeyin kendisi olduğunu anlaması da gene aynı kitaptan alınmış bir fenai mutlak, mutlak içinde erime örneği oluyordu vesaire. Celal'in uzun köşe yazısı öbür mutasavvıfların arayanla arananın birliği üzerine gösterişli ve aruzlu mısrayla süslenmiş, Şam'da aylar süren araştırmalarından yorgun düşen Mevlana'nın şu ünlü mısrağı da şiir çevirisinden nefret eden Celal'in düz yazısıyla eklenmişti. Madem ki ben oyum demiş şehrin esrarında kaybolduğu günlerin birinde şair. Niye artık arıyorum ki öyleyse? Köşe yazısının bu doruk noktasını Celal bütün Mevlevilerin gururla tekrarladığı şu edebi gerçekle bitiriyordu. Bu aşamadan sonra Mevlana o ara döktürdüğü şiirlerini kendi adını değil, Divan-ı Şems-i Tebrizi adını vererek toplamıştı. Tıpkı çocukluğundaki gibi bu köşe yazısının Galip'i daha çok ilgilendiren yanı arama ve araştırmaların polisiye kurgu kısmı oldu. Celal burada tasavvuf hikayeleriyle gönlünü aldığı dindar okuyucularını yeniden öfkelendiren, laik ve cumhuriyetçi okuyucularını ise keyiflendiren şu sonuca ulaşıyordu. Şems'i öldürten ve kuyuya atılmasını isteyen tabii ki Mevlana'nın kendisidir. Celal Savını Beyoğlu ve adliye muhabirliği yaptığı 1950'lerde yakından tanıdığı Türk polis ve savcısının sık sık kullandığı bir yöntemle kanıtlamıştı. Sevgilisinin öldürülmesiyle bundan en çok yarar sağlayan kimsenin Mevlana olduğunu, bu sayede sıradan bir hoca olmaktan en büyük tasavvuf şairi mertebesine çıktığını, suçlamaya alışmış bir kasaba savcısının üslubuyla hatırlattıktan sonra o zaman bu cinayeti herkesten çok onun istemiş olacağını belirtiyordu. İstemekle yaptırtmak arasında Hristiyan romanlarına özgü ince hukuki köprüyü de, suçluluk duygusunun belirtileri ve acemi katillerin bilinen numaralar olan ölüme inanmamak, deli divane olmak, gidip de kuyudaki cesede bakamamak gibi tuhaflıklarla geçiyor, hemen sonra Galip'i derin umutsuzluğun içine iyice gömen öteki konuyu açıyordu. Cinayetten sonra suçlunun Şam sokaklarında aylar süren araştırmaları, bütün şehri baştan aşağı defalarca taraması, o zaman neyin işareti olabilirdi acaba? Galip, Celal'in bu konuyu köşe yazısında gözüktüğünden çok daha fazla bir zaman verdiğini, defterlerin içindeki bazı notlardan ve eski futbol maçı, Türkiye 3, Macaristan 1 ve sinema biletlerini, Penceredeki Kadın, Eve Dönüş, sakladığı bir kutuda bulduğu Şam haritasından anladı. Haritada Mevlana'nın Şam'da yaptığı araştırmalar yeşil bir tükenmez kalemle işaretlenmişti. Öldürüldüğünü çok iyi bildiği Şems'i aramadığına göre Mevlana şehirde başka bir şey yapıyor olmalıydı. Ama neydi o şey? Şairin şehirde uğradığı her köşe işaretlenmiş, ayak bastığı mahallelerin, hanların, kervansarayların, meyhanelerin adları haritanın arka tarafına yazılmıştı. Alt alta sıralanan bu adların uzayıp giden listedeki harflerinden, hecelerinden Celal bir anlam çıkarmaya çalışmış, gizli bir simetri aramıştı. Hava karardıktan çok sonra Galip, Binbir Gece masallarındaki polisi hikayelere, Civa Ali, Akıllı Hırsız vesaire, İlişkin bir köşe yazısını yayımladığı tarihlerde, Celal'in eline geçen ıvır zıvırı sakladığı bir kutuda bir Kahire haritasıyla İstanbul Belediyesi'nin 1934 tarihli şehir rehberini de buldu. Beklediği gibi Binbir Gece masallarındaki hikayeler, Kahire haritasına yeşil bir tükenmez kalemin çizdiği oklarla işaretlenmişti. Şehir rehberinin bazı sayfalarındaki haritalarda ise aynı kalemle olmasa bile aynı yeşille çizilmiş bazı oklar gördü. Karma karışık haritalar içerisinde yeşil okların serüvenlerini izlerken İstanbul'da bir hafta süren kendi gezintilerinin haritasını da görür gibi oldu. Bunun bir yanılsama olduğuna kendini inandırmak için yeşil okun kendisinin ayak basmadığı hanlara, girmediği camilere, çıkmadığı yokuşlara uğradığını hatırlattı kendine. Ama kendisi de bitişikteki hanlara uğramış, yakındaki camilere gitmiş, aynı tepelere çıkan yokuşları tırmanmıştı. Bütün İstanbul haritadan nasıl gösterilirse gösterilsin, aynı yolculuğa çıkmış insanlarla kaynaşıyordu demek ki. Böylece Şam, Kahire ve İstanbul haritalarını yıllar önce Celal'in Edgar Allan Poe'dan isimlenerek yazdığı bir köşe yazısında öngördüğü gibi yan yana getirdi. Bunu yapabilmek için belediye şehir rehberinin ciltli sayfalarını, banyodan aldığı ve Celal'in sakalları üzerinde gezindiği tel tel kanıtlarıyla belli olan bir jiletle yırtması gerekmişti. Üç haritayı yan yana getirince büyüklükleri de birbirini tutmayan bu çizgi ve işaret parçacıklarıyla ne yapacağını kestiremedi önce. Sonra tıpkı çocuklarında rüya ile bir dergiden bir kesim kopya ederken yaptıkları gibi onları oturma odasının camlı kapısını üst üste bastırıp arkalarından vuran lambanın ışığında seyretti. Daha sonra Celal'in annesinin bir zamanlar aynı masanın üzerine yaydığı elbise patronlarına bakar gibi haritaları masaya yayıp bir bilmeceyi tamamlayacak parçalar olarak görmeye çalıştı. Üst üste oturan haritalar içinde belli belirsiz seçebildiği bir tek şey iyice yaşlanmış bir ihtiyarın kırış kırış ve rastlantısal yüzü oldu. Bu yüze o kadar uzun bir süre baktı ki onu uzun bir zamandır tanıdığı duygusuna kapıldı. Tanışıklık duygusu ve gecenin sessizliği Galip'e huzur verdi. Bu huzur sanki daha önceden yaşanmış, tasarlanmış, bir başkası için de öngörülmüş güven verici bir duyguydu. Galip içtenlikle Celal'in kendisini yönlendirdiğini düşündü. Yüzlerin anlamından söz ettiği bir yığın yazısı vardı Celal'in. Ama Galip'in aklına Celal'in yabancı kadın artistlerin yüzlerine bakarken duyduğu bir iç huzuruna ilişkin bazı cümleleri geliyordu. Celal'in gençliğinde kaleme aldığı sinema yazılarını kutudan çıkarmaya böyle karar verdi. Eski sinema yazılarında Celal bazı Amerikan yıldızlarının yüzlerinden, mermer ve saydam heykellerden, bir gezegenin görünmeyen ipeksi tarafının yüzeyinden, uzak ülkelerin rüyaları hatırlatan hafif masallarından söz eder gibi acı ve özlemle söz ediyordu. Galip bu satırları okurken Celal'le aralarındaki ortak sevgi noktasının rüyadan ve hikayelerden çok belli belirsiz duyulan hoş bir müziği hatırlatan bu özlemin ahengi olduğunu hissetti. Haritada yüzlerde, kelimelerde Celal'le birlikte bulduğu şeyi seviyor ve ondan korkuyordu da. Sinema yazılarının içine bu müziği bulmak için daha fazla girmek isterdi ama çekindi, durakladı. Celal ünlü Türk oyuncularının yüzlerinden hiç de aynı üslupla söz etmiyordu. Türk oyuncularının yüzleri Celal'le şifresiyle birlikte anlamları da unutulup kaybolmuş yarım asırlık savaş telgraflarını hatırlatıyordu. Sabah kahvaltısını ederken, yazı masasına yerleşirken bütün gövdesini saran iyimserliğin şimdi neden çekip gittiğini de artık çok iyi biliyordu. 8 saatlik bir okuma sonunda kafasındaki Celal imgesi bütünüyle değişmiş, böylece sanki kendisi de başka birisi olmuştu. Sabah iyimserlikle dünyaya inanırken, sabırla çalışarak bu dünyanın kendisinden sakladığı temel bir sırrı çözüvereceğini saflıkla düşünürken, içinde başka biri olma özlemi yoktu hiç. Ama şimdi dünyanın sırları kendinden uzaklaştıkça ve tanıdığını sandığı bu odadaki eşyalarla yazılar, bilinmedik bir dünyanın anlaşılmaz nesnelerine ve kimliğini çıkaramadığı yüzlerin haritalarına dönüştükçe, Galip bütün dünyayı bu umutsuz ve sıkıcı bakışla gören kişiden kurtulmak, bir başkası olmak istiyordu. Celal'in Mevlana ve Mevlevilik ilişkisini açıklayabilecek son ipucunun peşinden gitmek için bazı anılarından söz ettiği köşe yazılarını okumaya başladığında, şehirde akşam yemeği vakti gelmiş, pencerelerden Teşvikiye Caddesi'ne televizyonların mavi ışıkları vurmaya başlamıştı. Celal Mevlevi'ye yalnızca okuyucularının anlaşılmaz bir bağlılık duygusuyla bu konuya dalacaklarını bildiği için değil ve babası bir Mevlevi olduğu için de ilgi duymuştu. Annesinin Avrupa'dan ve Kuzey Afrika'dan bir türlü dönmeyen Melih amcadan ayrılmak zorunda kaldıktan sonra dikiş dikerek oğlunu ve kendisini geçindiremediği için evlendiği bu adamın Yavuz Sultan'ın arka sokaklarında Bizans'tan kalma bir sarnıcın yanı başındaki bir Mevlevihaneye devam ettiğini Galip, Celal'in layık bir öfke ve Voltaire'ce bir mizahla tasvir ettiği gizli bir ayine giden hım hım kambur bir avukatın varlığından anladı. Bu üvey babayla aynı çatı altında yaşadığı günlerde para kazanmak için Celal'in sinemalarda yer göstericiliği yaptığını, karanlık ve kalabalık salonlarda çıkan kavgalarda sık sık dayak atıp dayak yediğini, film aralarında gazoz sattığını, gazoz satışını artırmak için çörekçiyle anlaşıp çöreklere tuz ve biber koydurttuğunu okurken Galip, kendini yer göstericinin, kavgacı seyircilerin, çörekçinin ve en sonunda iyi bir okur gibi Celal'in yerine koydu. Böylece Celal'in şehzade başındaki sinemadaki işinden ayrıldıktan sonra yanına girdiği ciltçinin tutkal ve kağıt kokan dükkanında geçen günlerini anlatan anı yazısını okurken gözüne çarpan bir cümle Galip'e bir an kendi durumuna ilişkin çok önceden düşünülmüş bir öngörü olarak gözüktü. Anılarında kendilerini acıklı ve övünülecek bir geçmiş icat eden bütün yazarların kullandığı sıradan cümlelerden biriydi bu. Elime ne geçerse okurdum diye yazmıştı Celal ve Celal hakkında eline ne geçerse okuyan Galip, Celal'in ciltçi dükkanındaki günlerinden değil kendisinden söz ettiğini anlamıştı. Gece yarısı sokağa çıkana kadar Galip bu cümleyi her aklına getirişinde onu Celal'in o anda kendisinin ne yaptığını bildiğinin bir kanıtı olarak gördü. Böylece bir haftalık çabasını kendisinin Celal ve Rüya'nın izleri peşinden gittiği bir araştırma olarak değil, Celal'in ve belki de Rüya'nın kendisi için kurdukları bir oyunun parçası olarak gördü. Bu düşünce Celal'in insanları küçük tuzaklar, belirsizlikler ve yazılarla uzaktan usulca yönetme isteğine de denk düştüğü için Galip bu yaşayan müzedeki araştırmalarının artık kendisinin değil, Celal'in özgürlüğünün belirtileri olduğunu düşünüyordu. Yalnızca bu boğucu duyguya ve okumaktan ağrıyan gözlerinin acısına dayanamadığı için değil, mutfakta yiyecek bir şey bulamadığı için de bir an önce evden çıkmak istiyordu. Kapının yanındaki dolaptan Celal'in koyu lacivert paltosunu çıkarıp giydi ki kapıcı İsmail ile karısı Kamer hala uyumamışlarsa uykulu gözlerle kapıdan çıkışını görecekleri bacakları ve paltoyu Celal'in sansınlar. Lambaları yakmadan merdivenleri indi, kapıcı dairesinin sokak kapısına bakan alçak penceresinden hiçbir ışık sızmadığını gördü. Anahtarı olmadığı için sokak kapısını bütünüyle çekmedi. Kaldırıma adımını atarken ürperdi bir an. Uzun zamandır düşünmemeye çalıştığı telefondaki kişinin karanlığın bir köşesinden çıkıp geleceğini düşledi. Hiç de yabancı olmayacağını sezdiği bu adamın elinde yeni bir askeri darbenin hazırlıklarını kanıtlayacak dosyanın değil, daha korkunç ve daha ölümcül bir şeyin olabileceğini de hayal etti ama sokakta kimsecikler yoktu. Sokaklarda yürürken telefondaki bu sesin kendisini izlediğini kurdu. Hayır, kendisini kendinden başka kimsenin yerine koymuyordu. Her şeyi olduğu gibi görüyorum diye düşündü karakolun önünden geçerken. Ellerinde makinalı tüfekler, karakolun önünde nöbet tutan polisler ona uykulu ve şüpheli baktılar.